Ayrım 6.
Tanrım, Bafo'nun kızı. Acaba ne kadarını duydu? Her şeyi, dedi Hüseyin, kadere bak. Dercesine anlamlı bir gülümseme vardı yüzünde. Kızın kazandığı bu zafer yumruk gibi oturmuştu mideme. Kafamdan söylediklerimi defalarca geçirdim ama hiç kurtuluş yoktu. Sadece bir kerecik benim yanıma gelmişti. Ona olan aşkımı itiraf etmemi dinlemek için. İşittiklerini inkar etmenin bir yolu yoktu. Kahkahalarını, oh olsunlarını, cephaneliğini bir bir saymasını hayal etmek tahammül ötesiydi. Güçsüz, salak bir itirafın çıkmazındaydım. Düşündükçe anlıyorum. Bu itirafın nedeni Hüseyin'in alaycı gülüşüydü. O kıza aşık olduğuma inanmıyordum aslında. O her şeye rağmen bir çocuktu. Yaramaz, saf bir çocuk. Akıldan daha çok öfkeye, sevgiden daha çok tutkuya sahip bir çocuk. Gerektiğinde kuvvetle, acımasızca durumu kontrol altına alabildiğime ikna etmeye çalışıyordum kendimi. Bunun güvencesini hissedebilmek için tüm gece uğraştım. Sabaha karşı güverteye çağrıldığımda uykusuzluktan yorgun ve tahammülsüzdüm. Onun duyduklarını düşünmekten hala kendimi alamıyordum. Aşktan da daha tehlikeli bir durumdu bu. 9. Dikkat! Bu ses beni ve amcamı telaşla dışarı fırlatmıştı. Ve etrafa bakar bakmaz onu gördük. Gecenin karanlığında bir yıldız sanarak üzerinde durmadığımız ışıktı bu. Şafağın aydınlığında bayrağını görebileceğimiz yakınlıktaydı artık. Kapkara zeminde bir beyaz Malta haçı. Aziz Can'ın Malta şövalyeleri. Ellerini çırparak tanrısal bir sevinç gösterisi içinde olan rahibe, Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Onların korsan olmasından ödüm kopmuştu. Başımı sallayışım ve cevap yerine çıkardığım homurtudaki endişeyi yakalamış olacaktı ki, herhalde dost insanlardır diye devam etti. Hristiyan bayrağı taşıyorlar. Yine de bize yanaşıp ortalığı arayacaklardır diye cevap verdim. Ama neyi? Onlar Türk ararlar. Önümde sallanan kapıya bastım tekmeyi. O zaman sorun yok. O musibet Türklerden kimse yok bu gemide, öyle değil mi? Bana baktı. Tabii ki yok dedim çabucak. Ama bu bizi yavaşlatacak. Korfu'ya ulaşmamız 2 gün daha gecikebilir. Kırık dökük görüntülü ama ağzına kadar silahlanmış gemi bizi bordaladığında rahibi ve yeğeni güvertede dizlerinin üzerine çökmüş ateşli bir şekilde dua ediyorlardı. Eğer ben bir Saint John's şövalyesi olsaydım bu manzara bana gerçek olamayacak kadar dindar görünürdü. Ve Türk kokusunu hemen alırdım. Ama herhalde yaşlı kadının taklit edilmez tavrının etkisinden olacak, hızla geçip gittiler. Ve yine herhalde Signorina'nın saçlarının altın parıltısıyla bundan vazgeçtiler. Kaptanlarının onun bukleleri arasında parmağını gezdirdiğini gördüm. Neyse ki ortalıkta bulabilecekleri bir Türk yoktu. Öfkeyle yanıyordum ama bunun nedeni o dokunuştan çok kızın ona cevap veren bakışları ve gülümsemesiydi. Şövalyelerin kaptanı zayıf biriydi. Omuzuna dökülen kahverengi saçları ıslak keten gibi yumuşaktı. Zırhlarının üzerine o geleneksel korumalarını da giymiş olan mürettebat içinde bir çift tabancayla donanmış olarak yalnızca o vardı. Göğüs göğüse ya da kılıçla onun hakkından kesinlikle gelebilirdim. Allah ona ne zeka ne de kuvvet vermişti. Ama muhtemelen çalıntı silahlarla talih ondan yana dönmüş görünüyordu. Ve önünde kurt karşısındaki kuzular gibi diz çökmemiz gerekiyordu. Tüm bir sabah süren araştırmadan sonra şövalyeler şüpheli bir şey bulamadılar. Ve tarafımızdan davet edildikleri akşam yemeğine memnuniyetle katıldılar. Aşçı şarapla terbiyelenmiş tuzlu domuz, kızarmış elma ve bisküvi hazırlamıştı. Deniz tutmasından yaşarmış suratıyla daha bir dindar görünen rahibe ve saygın bir Hristiyan kılığındaki Hüseyin de dahil olmak üzere herkes sofrada yerini almıştı. Artık biraz rahatlayıp Türklerden arındırılmış bir denizin şerefine kadeh kaldırabilirdim. Ayaklarımı uzatıp arkama yaslanarak bir gece önceki uyku kaçıran çürük ruhun etkisinden kurtulabilirdim. Yemek ve içkiler mükemmeldi. Güneş sıcaktı ama taptaze bir meltem vardı esen. Gökyüzü mükemmel bir mavilikte, deniz parlatılmış bir ayna misali ışıldamakta. Boş direklerin arasında evindeymiş gibi dolanan martılar. Ama heyhat, bu rahatlık devam edemezdi. Ensemde hissettiğim bir tokat kadar etkileyici bakışlarla arkama döndüm ve onun gözlerini gördüm. Benim huzurumla delice bir kıskançlığa tutulmuş gözler. Bu ihtiraslı, kısılmış, kahverengi gözler diyordu ki, şimdi görürsün. Bu sözleri yüksek sesle söylenmişçesine duyuyordum. Göz göze gelince bakışlarını çevirdi. Ama mesajın ulaşması için yeterli zaman geçmişti. Benimle adil bir oyun oynamak ister gibiydi. Gelen tehlikeyi sanki haber veriyordu. Ya bu nedenle ya da kazanacağı zaferden emin olmanın verdiği pervasızlıkla hiç çekinmemişti bunu yapmaktan. Dikkatimi çektiğinden emin olunca Bafo'nun kızı yerinden kalkıp halasının yanına gitti. Burası tam da şövalyelerin sıska kaptanının dirseğinin dibiydi. Kız, "Sayın şövalye," diye başladı. "Evet Madonna." Böyle hitap edilmekten biraz mahcup olan adam pür dikkat bakıyordu. Madonna Bafo buz gibi soğuk ve beyaz görünüyordu. Devam etti. "Sayın şövalye, neden Hristiyan gemilerinde Türk arıyorsunuz? Zaten hiçbir iyi Hristiyan onlarla ticaret yapmaz." "Söyleyeceklerim sizin için bir sürpriz olacak herhalde bayan. Onlar fare gibidirler ve her gemide bulunabilirler." Madonna Bafo şaşkın ama eğleniyormuş gibi bir ifadeyle sordu. "Ne çeşit bir Hristiyan bunu yapabilir ki? Bir haini ilk bakışta anlayabilmek çok kolay değildir Madonna. Ama size şunu söyleyebilirim. Sizin Venedikliler en berbat işbirlikçilerdir. İspanyollardan da Fransızlardan da daha beterdir onlar. Buna inanamıyorum. Tanrı şahidimdir ki doğru söylüyorum. Ama niçin? Çünkü onlar parayı İsa'dan daha çok severler. Onlar biz Kudüs'ü zapt ettiğimizden bu yana Türklerin tarafında yer almışlardır. Yüce kitapta söylendiği gibi onlar içleri ölüm ve fesatla dolu mermer mezarlara benzerler. Ben buna inanamam. Ben de bir Venedikliyim. Ama siz saf ve temizsiniz bayan. Dünya pisliklerinden habersizsiniz. Böyle bir masumiyeti korumak için erkek onur verir. Yaptığım işten övünç duyuyorum. Sizin karşınızda. Size bunun için minnettarım. Meryem Ana ve melekler sizinle olsun. Ona aptal rolü yapıyordu. Bu adamın karşısında gerçekten de aptal rolü yapması gerekiyordu. Ama başka şeylerden bile söz etseler bunun yine de çok tehlikeli bir oyun olduğunu biliyordum. Yavaşça ayağa kalktım ve sönmekte olan ateşin başında domuzu ısıtmaya çalışan aşçıya doğru yürüdüm. Maşayla parıldayan bir kömürü tuttum. Salağımsı bir havada gizli bir dikkatle dinlemeye devam ettim. Peki benim gibi cahil biri böyle biriyle karşılaştığını nasıl anlayabilir? Şimdi siz bana bu geminin temiz olduğunu söylüyorsunuz. Siz olmasanız ben bunu nasıl bilebilirdim? Gemide Türkler olduğunu sanabilirdim. Mesela kaptanımız Signor Veniaro'nun bir Türk dostu olmadığından nasıl emin olabilirdim? Gerçi kendisi zararsız biri ama. Kaptan Veniaro sizde bir kuşku mu yaratıyor Madonna? Yok canım, bu sadece benim sersemliğim. Belki de değildir, dedi şövalye. Ciddi bir biçimde ilgilenmişti bu konuyla. Asla kesin olarak bunu bilemezsiniz. Kaptan ne yaptı? Aslında hiçbir şey. Ama işte şu iri yarı zenci köleleri onu İstanbul'dan aldıklarını söylüyorlar. Bir Türk ve bir kafir o. Eminim. Benim ödümü koparıyor. Bakın, onu düşündüğümde bile tüylerim diken diken oluyor. Tam o sırada bembeyaz tenini göstererek dantellerle süslü manşetini bileğine doğru sıvadı. Sonra da sanki kazaylaymışçasına o nefis kolunu ortaya çıkarıverdi. O zenciye bakmanın bile dehşet verici olduğunu kabul ediyorum. Evet, özellikle de sizin gibi ince zevkleri olan biri için. Ama affınıza sığınarak söylüyorum ki Madonna, o bir hadımdır ve bir köledir ayrıca. İzin verilir verilmez, yelken açabilmek için direklerdeki ipleri gözden geçiren Piero ile göz göze geldik. Ona bir kutlama bakışı attım. Doğrusu üstüne düşen bölümü iyi oynuyordu. Elimdeki maşayı çaktırmadan arkama götürdüm ve güvertedeki yerime yöneldim. Şövalye ikna edici konuşmasını sürdürüyordu. Ondan korkmanıza gerçekten gerek yok hanımefendi. Eminim ki kaptanınız onu vaftiz ettirip bir de uygun Hristiyan adı vermiştir. Üstelik de onu bu denizlere getirerek zavallı devin ruhunu arındırıyor. Şövalyenin Piero'nun kafasını uçurmaması Bafo'nun kızını çok şaşırtmıştı. Bu duygudan sıyrılır sıyrılmaz kendine yeni bir tatmin yolu aramanın peşine düştü. Kaptan Veniero konusunda haklılığınızı kabul ediyorum, dedi. Sizin bu konulardaki deneyiminizin yanında benimkilerin lafı bile olmaz. Ve sizin değerlendirmenizi hiç kuşkusuz kabul ediyorum. Şövalyenin bu kadar yağlanmaktan başı dönmüştü. Saldırının tam zamanıydı. Ama yine de onun yeğeni genç Signor Veniero ikinci kaptan meselesi. Bir gece onun yaptığı garip bir konuşmaya kulak vermek durumunda kaldım da. Bu konuşmayı kiminle yapıyordu? Bay Batista ile, gemideki tüccar. Evet, yalnız ona Enrico diye değil de Hüseyin diye hitap ediyordu. Hüseyin? Evet, kulağıma öyle geldi. Daha önce hiç duymadığım bir isimdi bu. Oysa onun vaftiz adının Enrico olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizce bu tuhaf değil mi? Evet öyle, dedi şövalye. Yalnız kızın dolambaçlı konuşmasından ötürü kuşkulu gibiydi. Ama o değil de Madonna Bafo, dedim. Bunu çarçabuk ama beni göz ardı edemeyeceği bir tonda söylemiştim. Tek bir kelime daha söylemeyeyim Madonna. Aksi takdirde hepimizin pişman olacağı bir şey yapmak zorunda kalacağım. Şövalye, kız ve tüm diğerleri bana dönmüşlerdi. Elimdeki korla topun ağzı arasında ancak kıl kadar bir aralık vardı ve top şövalyeye hedeflenmişti. Bu mesafeden yapılacak bir atış gemiyi rahatlıkla ikiye bölerdi. Şövalyenin eli silahlarına gitti. Onları yere at dedim. Adamlarını da atsınlar. Söylediğimi yaptılar. Şimdi diye devam ettim. Çok sessiz ve sakin bir şekilde kendi geminize gidin. Demir alın ve bizim güvenlik içinde Korfu'ya gitmemize engel olmayın. Amcam yanıma gelmişti. Bana fiziksel olarak engel olmaya kalkışmamıştı. Zaten bunun mümkünü yoktu. Yalnızca başka asilerin tümünü ikna edebilecek sert bir tonda konuşuyordu. Giorgio dedi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bütün bu Hristiyanların hayatlarını tehlikeye atarak, üstelik de basit bir Türk ve onun kumaş dolu sandıkları uğruna. Söylemiştim. Amcam benim tüm ihtiyaçlarımı karşılayan bir babaydı. Ama Hüseyin de benim ruhsal ihtiyaçlarımı sağlayandı. Evet, Hüseyin için yaparım bunu. Ama bir de Berian'da Bafo valisinin rezil kızının babasının kollarına Korfu'ya güvenlik içinde teslim edilmesi işi de var. Ve Tanrı'dan diliyorum ki onunla evlenecek köylünün iki bacağı da tahtadandır ve sırtında da koca bir kamburu vardır. Bunun üzerine Madonna Bafo patladı. İsa aşkı için görürsün sen. Onlara dün gece duyduklarımın hepsini söyleyeceğim ve sen Veniero beni durduramayacaksın. Madonna Bafo, sizi uyarmıştım. Bay Batista ile 3-4 karı almaktan bahsediyorlardı. Bay Batista'nın Türkçesinden söz ettiler. Sonra Bay Batista o şeytan tanrısı adına yemin etti. Allah için dedi. O an geminin şeytanlar tarafından sallandığını hissettim. Ambarın üzerinde yumrukları sıkılmış gözlerinden alevler fışkırtarak dikiliyordu. Altın bukleleri şapkasının kenarlarından fırlamıştı. Ve göğsü ihtirasla inip kalkıyordu. Ciddi tehdidimin şövalyelerin tam da ihtiyacı olan kanıt olduğunu düşünemiyordum. Bu kıza bir ders vermenin delice öfkesi içindeydim. Daha fazla düşünmeden kıpkırmızı koru fitile dokundurdum. Aynı anda belki de biraz daha önce kız sıçradı. Şövalyenin yerde duran silahlarından birini kaptı. Savaş çığlığı atarcasına adama bağırdı ve silahı ona fırlattı. Adam ateş etti. Bana nişanlanmış kurşun önüme geçen amcamın göğsüne saplanmıştı. Ve amcam yerde, ayaklarımın dibinde can çekişiyordu. Top büyük bir gürültüyle patladı. Amcama bakarken kulaklarımı kapamayı unutmuştum. Ve sesin şiddetiyle sarsılarak birkaç saniye sersemledim. Kendime geldiğimde kadırganın delinen gövdesine çoktan sular dolmaya başlamıştı. Şövalyeler hiçbir zaman kaybetmediler. Silahlarını toplayıp geminin kontrolünü ellerine aldılar. Dostum Hüseyin'i bağlayıp batmakta olan geminin güvertesine fırlattılar. Kollarında ölmüş olan amcamın cesedini de. İki gemiyi bağlayan ipleri hızla kestiler ve yelkenlerini açarak olabilecek en büyük hızla uzaklaştılar. Ben zincire vurulmuştum ve ambara hapsedilmiştim. Daha sonradan öğrendim ki beni bir sonraki Venedik limanında cinayet ve isyandan yargılanmak üzere sağ bırakmışlardı. Karadaki işkence aletleri çok daha gelişmişti. Ama amcamın son sözlerini kulaklarımdaki yankılanması benim için en büyük işkenceden daha beterdi. Kardeşimin oğlu demişti. Ne yaptın? Denizlere açılan son Veniero olacaksın. Ve bu da senin son yolculuğun. 10. Ambarın karanlığında günlerin farkına varmadan geçiyordu zaman. Tek yakın akrabam olan amcamı ve dostumuz Hüseyin'i yitirmekten duyduğum derin üzüntü denizin dalgalarında boğuluyordu. Bir küçük aralıktan gece olduğunu anlıyordum. Ve o zaman her yer ruhum gibi zifiri bir karanlığa bürünüyordu. İkinci günde herhalde. Büyük bir fırtınaya yakalandı. Acımasızca oradan oraya savruldu gemi ve ben güverte deliklerinden giren sularla ıpıslaktım. Tuzdan gözlerim körleşmişti. Yine de şövalyeler beni kürekçilerin arasına koymadığı için şanslı sayılırdım. O zavallı adamlar hiç korumaları olmaksızın öylece kalırlardı yağmurun, güneşin altında. Çoğunun değiştirecek bir ikinci gömleği bile olmazdı. Karanlığı fareler, kumaş çuvalları ve Venedik camı dolu sandıklarla paylaşıyordum. Feci şekilde deniz tutmuştu beni. Güvertede kısa bir yürüyüş, dalgalarla sakin bir bütünleşme, bir iki derin taze havayla dolu nefes beni hemen kendime getirirdi. Ama bunlardan yoksundum. Piero'nun bana getirdiği yemek bir rezaletti. Zaten üzerinde yaşadığım kendi pisliğim insanda iştah bırakamayacak boyutlardaydı. Aynı azabı çeken rahibe ve diğerleri için daha fazla merhamet duyuyordum artık. Sevdiklerimi kaybetmenin derin acısı ve Sofia Bafo'nun ihanetine karşı duyduğum öfke ise devam ediyordu. Onun Foscari sarayından kaçmasına engel olmakla ahmaklık etmiştim. Eğer çenemi tutabilseydim bugün lanet Venioraların değil, Barbarigoların üzerinde olacaktı. Bu düşüncelerin içinde kendime acıyıp duruyordum. Esir düşmüştüm, yapayalnızdım. Ve her kımıldadığımda canımı yakan bileklerimdeki zincirler kendimden başka birine acımama izin vermiyordu. Kaç gün geçtiğini bilmememe rağmen Adriyatik'ten ayrılıp İtalyan çizmesini aşarak açığa doğru yol aldığımızı fark etmiştim. Sallanmaların sayı ve büyüklüğünden sakin havanın geri geldiğini bile anlayabiliyordum. Demek ki gemimiz Korfu'ya gitmekten vazgeçmişti. Piero beni onayladı. Şövalyeler riske girmek istemiyordu. Evet, yaptıkları Korfu'da kolaylıkla korsanlık olarak değerlendirebilir. Genç bayan, onun bu kararlı bir ilgisi olduğuna bahse girerim. Karanlıkta Piero'nun kara kafasını göremiyordum ama başını sallayarak beni onayladığını biliyordum. Venedik'e geri dönmese de Malta en azından bir süre için ona daha uyar. Korfu'dan ve babasının onun için düşündüğü beraberlikten kesinlikle daha iyi bir durum tabii ki. Genç bayan, Piero kibar bir anlatım bulmaya çalışıyordu. Şövalyelerin ilgi merkezi. Bana karşı kibar olman gerekmiyor Piero. Bu görevine sadık köleni, sık sık, doğrusu tam da hak ettiğim gibi, aile büyüklerinin emrine uyarak bazı gençlik hataları yapan beni dışarı çıkarıp kırbaçlamasından bile daha ağır bir şekilde cezalandırılmam gerektiğini hissediyordum. Ondan nasıl merhamet dilendiğimi hatırladım ve onun da benden nasıl iyi kalplilikle, acıyarak merhametini esirgemediğini. Ne yazık ki şimdi elimden bir şey gelmiyordu. Öyledir dedim. O kırmızı suratlı, sıska kaptan ona düşkünlüğünü yeteri kadar ifade edemiyordur. Tepemde birkaç defa flüt eşliğinde dans edildiğini fark ettim. Bir kadının yumuşacık adımlarını ve çizme gürültülerini duydum. Şövalyelerin kaptanının göğe savurduğunu ben duydum dedi Piero. Bafo'nun kızına rastladıktan sonra kutsal dualardan vazgeçti galiba. Demek Malta'ya gidiyoruz. Şövalyelerin yurduna, Malta. Kuzey Afrika'daki Müslüman tehdidine karşı büyük bir savunma attım. Bunlarla acaba Piero'yu mu rahatlatmaya çalışıyordum, kendimi mi? Aslında kendimi asla rahatlatamıyordum. Denizde geçen aşağı yukarı bir haftanın sonunda gemi fırtınada kaybettiği mesafeyi kazanmaya çalışıyordu. Birden güvertedeki alışılmış etkinlik hızlanıverdi. Dikkat iskeledeler! Bu mesaj dört bir anda tekrarlandı. Kürekçiler anında hızlandılar. Gemi sancağa doğru hızla gidiyordu. Tanrım, tanrım, tam üç tane. Tepedeki bir şövalyenin bağırtısıydı bu. Mahvolduk. Korsanlar, Türkler, korsanlar. Bağırış yankılanıyordu. Sen Jan ve İsa adına, silah başına. Zincirlerimi toparlayıp olan biteni görebileceğim bir delik aradım ama faydasızdı. Anladığım kadarıyla üç takipçi gemi bizimkiler gibi büyük değildi ve bu yüzden de uzaktan görülemiyorlardı. Bu özellik onlara adaların arasında kolaylıkla yılan gibi kayma imkanı veriyordu. Birden düşmanın tepesine biniveriyorlardı. Onlar gemiye çarptıklarında çok geç oluyordu. Koca gemilere çabucak ulaşıveriyorlardı. Kısacası bizim kürekçiler Venedik usulü ayakta ne kadar hızla asılsalar da küreklerine çok kısa bir sürede ateş menziline girecektik. Şövalyeler ilk topu patlattılar ama o küçücük Türk gemileri çok daha fazla silaha sahipti. Seslerden bize 5 atış yaptıklarını anladım. Tek silahımız geminin ancak önünü korumaya yetiyordu. Kaçtığımız için orada da zaten kimse yoktu. Rüzgarın önünde kayarcasına giden gemileriyle Türkler kısa bir süre içinde gemiyi işgal etmişlerdi. Şövalyeler eşitsizliğe rağmen cesurca uzun bir süre dövüştüler ve cesaretleri yüzünden kadırgamız pek çok kez top ateşine tutuldu. Her isabette ambarın tahtaları sonbahar yaprağı gibi titriyordu ve ben bunun dayanabileceğimiz sonuncu vuruş olduğunu düşünüyordum. Batmış gemi enkazları ile ilgili duymuş olduğum tüm hikayeler karabasanlar misali aklıma geliyordu. Zincirlere vurulmuş adamların çaresiz korkunç bir şekilde nasıl öldükleri gözlerimin önünden geçiyordu. Benim gibi ambara ya da küreklerine zincirlenmişler. Bir de boğulmaktan kurtulabilmek uğruna kol ve bacaklarını prangalardan paramparça ederek çıkarmaya çalışanlar. Bunlar ya gemi enkazının parçalarında ölüme mahkum oluyordu ya da diğer mürettebat gibi köpek balıkları tarafından parçalanıyordu. Onlarla kıyaslanınca boğularak ölmek galiba daha iyiydi. En dayanılmaz şey içinde bulunduğum çaresizlikti. Elimde bir silah olsaydı bu kadere bu denli aldırmazdım. Savaşırken bir top ateşiyle denize fırlatılmak bile daha iyiydi. Hiç olmazsa zaten kapkara bir yarı ölümün içinde olan bedenim ve ruhum bir işe yaramış olacaktı. Yine de güverteden gelen bir sesle yüreğim bir parça ferahladı. Bu katı kalpli görünümü olan kadınların çığlık ve dualarıydı. Silahsızdılar ama katliamın tüm boyutlarını yaşıyorlardı. Ve bu çığlıklardan yukarıda olup biteni hayalimde şekillendirebiliyordum. Bir başka top gemimizi sarsarken şöyle düşündüm. En azından Bafo'nun kızının da tutkularının cezasını çektiğini bilerek derinlere gideceğim. Şimdi kim bilir Korfu'nun barış dolu sahillerine nasıl da gıpta ediyordu. Savaş öğleden sonraya kadar devam etti. Açlık ve şiddet aklımı karmakarışık etmişti. Sersem gibiydim. Birden bir gülleyle ambarın köşesinde tam da benim tepemde bir delik açıldı. Batmakta olan güneşi ve bir de bize saldıran gemilerden birinin prova direğini gördüm. Hızlı ve hafifti. Yelkenlerini savaş için toplamıştı. Ama bayrakları dövüşenlerin tepesinde şiddetle sallanıyordu. Bu gemi daireler çizerek yaklaşıyor, yaklaşıyordu. Daha önce kuşkum bile olsa bu bayraklar saldırganın milliyetini açıklıyordu. Üzerinde beyaz bir yıldız ve aç gözlülükle onu yemeye çalışan bir hilal olan Osmanlıların kızıl bayrağıyla İslam'ın yeşil bayrağı. Akşam olduğunda bize bordalamışlardı ve meşale ışığında göğüs göğüse savaş devam ediyordu. Onun ağır ama dayanılmaz gelişimini seslerden ve kokulardan anlıyordum şimdi. Yükselen savaş naraları, yaralananların çığlıkları, siperlerinde ezilen dövüşçülerin bağırtıları, ayak sesleri, kılıç çıkırtıları, hepsi de patlayan baruttan yayılan kalın bir kükürt kokusuyla kaplıydı. Sonra ana direğin önünde son bir duruş yaparmışçasına şövalyelerin kaptanı göründü. Gümüş tabancalarının barutu bitmişti ve 10 yaşında bir çocuğun çaresizliği içindeydi. Teslim oluyorum diye bağırdı. Türkler anlamamış gibi yaptılar ve onu dikildiği yerde vahşice Şam kılıçlarıyla biçiverdiler. Yenilginin ardından ortalığa hakim olan sessizlik bir süre daha devam etti. Gemi üzerindeki ağırlıktan ve aldığı yaralardan batacak gibiydi. Türkler ganimetlerini topluyorlardı. Bunu gemiye atlayıp malı kapıp gidenlerin hızlı ayak seslerinden anlıyordum. Daha sonra ambarı gözden geçirmeye karar verdiler. İçeriye sarkıttıkları meşalenin ışığından gözlerim körleşmişti. Meşaleyi tutanın da gözleri iyi görmüyordu ki seslendi. Sana söylüyorum genç dostum, orada mısın? Sözler Venedikçeydi. Aksanlı bir Venedikçe. Yarı baygın da olsam bunu tanımam olanaksızdı. Hüseyin, ihtiyar adam, bu Allah'ın belası yerde ne işin var? 11. Yukarı alınıp temizlenmiştim. Elbiselerim değiştirilmiş, önüme sıcak bir yemek konulmuştu. Türkler domuzu haram kabul ettikleri için tuzlanmış etleri denize atmış ve bunun yerine geminin kümesindeki tavuklardan kesmişlerdi. Tabii ki şarap da yoktu.